Ayrım 20, sayfa 221.
Ama 397. gece olunca demiş ki, ve genç kadını ağır adımlarla evine kadar izledim. Orada kendisine gerdanlığı verdim. Bana giriş yerindeki sırada oturup 100.000 dinarı kârıyla birlikte ödeyecek sarrafın gelmesini beklemem için ricada bulunarak dairesine girdi. Giriş yerindeki bu sırada oturmaktayken yanıma genç bir hizmetçi kız yaklaşarak bana, "Efendim, bekleme salonuna girme zahmetinde bulunur musun? Çünkü kapının bu kadar yanında oturmak senin niteliğindeki bir kimseye yaraşmaz," dedi. Bunun üzerine oradan kalkarak arkalıksız yeşil kadife bir iskemleye oturdum ve orada bir süre bekledim. O sırada ikinci bir hizmetçi gelerek bana, "Efendim, hanımım senden kabul salonuna girmeni rica ediyor. Orada sarrafın gelişini beklerken istirahat etmeni dilemekte," dedi. İtaatte kusur etmedim ve kabul salonuna geçmek için genç kızı izledim. Oraya ancak girmiştim ki dipteki büyük perde kaldırıldı ve dört genç kız ay gibi yuvarlak yüzü ve boynunda gerdanlıkla genç kızın üzerinde oturmakta olduğu bir altın taht taşıyarak ilerlediler. Onu böyle yüzü peçesiz ve tamamıyla açık görünce aklımı yitirir gibi oldum ve kalbimin atışları sıklaştı. Ama o çekilmeleri için hizmetçilerine bir işaret yaptı ve bana doğru ilerleyerek, "Ey gözümün nuru, senin gibi bu denli güzel olanın kendisini sevene karşı bu kadar sert olması gerekir mi?" dedi. Kendisine, "Güzellik tümüyle sana özgüdür, geri kalan da eğer kalmışsa öteki insanlara verilmiştir," diyerek yanıt verdim. Bana, "Ey cevahirci Muhammed Ali, bil ki seni seviyorum ve sana evime gelmeye karar verdirmek için bu yolu kullanmaktan başka çarem yoktu," dedi. Ve bu sözleri söyleyerek kaygısızca üzerime eğildi ve baygın gözlerle beni süzerek kendine çekti. Ben o zaman son kertede heyecanlanarak başını ellerimin arasında tuttum ve onu birçok kez öptüm. O da hassizlik etmeden öpüşlerime iade ediyor, beni göğsüne bastırıyor, sert memeleri adeta bağrımı deliyordu. O zaman çekinmemem gerektiğini anladım ve yerine getirilmesi gerekeni elimden geldiğince yerine getirmek istedim. Ama yavrumun tümüyle uyanıp anasına seslendiği bir sırada bana, "Bununla ne yapmak istiyorsun efendim?" diye sordu. Ben de sıkıntıdan kurtulması için onu saklamak istiyorum diye yanıt verdim. Bunun üzerine bana, "Doğru ama onu benim evimde saklayamazsın çünkü ev açık değil. Biri önce bir gedi kaçmalı ve de bil ki ben bütün delinme işlemlerinden uzakta kalmış bir bakireyim. Dahası eğer sen bilinmeyen bir kadınla ya da Bağdat'ın sağlam kumaş olmayan dilberlerinden biriyle iş tuttuğunu sanıyorsan yanılıyorsun. Bil ki gerçekte ey Muhammed Ali, gördüğün halimle ben Büyük Vezir Cafer'in kız kardeşiyim ve de Yahya bin Halid el-Barmaki'nin kızıyım," dedi. Bu sözleri işittiğimde efendilerim, yavrunun birdenbire derin bir uykuya daldığını duyumsadım ve kendi bakımımdan onun bağırmalarını dinleyip genç kızın yardımını dileyerek bunları yatıştırmaya kalkışmanın ne denli yakışıksız olduğunu anladım. Bununla birlikte kendisine, "Vallahi hanımım, babasına gösterilen konukseverlikten yavrunun da yararlanmasını istediysem kabahat benim değil. Konukseverliğinin açık kapıları boyunca barınağın yolunu bana göstererek benden yana cömert davranmak istemiş olan sen kendinsin," dedim. Bana, "Kendi kendini suçlayacak bir şeyin yok senin. Aksine ve de istersen maksadına ulaşabilirsin ama sadece yasal yolları izleyerek Allah'ın iradesiyle her şeye ulaşılabilir. Aslında ben kendi davranışlarımın sahibiyim ve hiç kimsenin bunları denetleme hakkı yoktur. Bu durumda beni yasal eşin olarak istiyor musun?" diyerek yanıt verdi. Ona, "Hiç kuşkusuz," dedim. O zaman kadıyı ve tanıkları getirtti ve onlara, "İşte rahmetli Kahya Ali'nin oğlu Muhammed Ali benimle evlenmek istiyor ve bana verdiği şu gerdanlığı mehir yerine tutuyor. Ben de kabul ediyor, razı oluyorum," dedi. Çabucak evlilik sözleşmemiz düzenlendi ve bu iş bitince bizi yalnız bıraktılar.
Esireler içki için bardaklarla utlar getirdiler ve ikimiz birlikte kafamız iyice parlayıncaya kadar içmeye başladık. O zaman udun birini eline aldı ve onun eşliğinde şu şarkıyı söyledi. Endamın bükülgenliği, gururlu yürüyüşün üzerine yemin ederim ki senin uzaklaşmanın ıstırabını çekiyorum. Aşkın ateşiyle yanan bir kalbe acı. İçindekini boşaltarak anılarını canlı tuttuğum altın bardakla içerek kendimden geçiyorum. Tıpkı parıltılı güllerin ortasında Mersin çiçeğinin canlı renkleri bana daha iyi değerlendirtmesi gibi. Şarkıyı söyleyip bitirince ben de udu elime aldım ve bu konuda usta olduğumu bir taksimle belirttikten sonra hafif bir sesle şairin şu dizelerini okuyarak uda eşlik ettim. Ey harika yaratık, yanaklarında birbirine zıt şeylerin birleştiğini görüyorum. Suyun serinliğini ve ateşin yakıcılığını. Sen benim yüreğim için ateşsin ve de serinliksin. Ah, yüreğimde ne kadar acı ve ne tatlısın. Şarkılarımızı bitirince yatağa girmenin zamanı geldiğini gördük. Onu kollarımla yerden kaldırdım ve esirelerim bizim için hazırladığı görkemli yatağa yatırdım. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 398. gece olunca demiş ki, esirelerin bizim için hazırladıkları görkemli yatağa yatırdım. O zaman onu çırılçıplak soyarak delinmemiş bir inci ve üzerine binilmemiş bir kısrak olduğunu saptayabildim. Bundan çok büyük bir sevinç duydum ve dahası tüm yaşamımda sabaha kadar kanatları yumuk bir güvercini avuç içinde tutar gibi onu bağrıma basarak geçirdiğim o gece kadar hoş başka bir gece geçirmediğimi düşündüm. O gece böylesine geçirdiğim tek gece olmadı. Ara vermeksizin bir ay böyle geçti. Ve kârımı, dükkanımı, yönetilecek mallarımı ve içindeki her şeyiyle evimi unuttum. Ama genç karım bir gün, ki evliliğimizin ikinci ayının ilk günüydü, gelip beni buldu ve bana birkaç saat için buradan ayrılmak zorundayım. Sadece hamama kadar gidip gelinceye kadar geçecek bir süre. Senden bu yatağı terk etmemeni, hatta ben dönünceye kadar yastıktan baş kaldırmamanı rica ediyorum. Hamamdan tüm tazeliğimle yeğeni ve koku sürünerek geri döneceğim dedim. Sonra söylediklerinin yerine getirileceğinden tam bir güven duymak için yataktan hiç kıpırdamayacağıma dair bana yemin verdirdi. Bunu izleyerek havlularını, çamaşır ve giysi bohçalarını taşımaları için iki esiresini birlikte alarak onlarla hamama gitti. Oysa efendilerim, karım evden henüz çıkmıştı ki aman Allah, kapının açıldığını ve odama yaşlı bir kadının girdiğini gördüm. Selam kelamdan sonra bu kadın bana, ey Muhammed Ali efendim, Emirül Müminin eşi Sid Zübeyde beni sana, seni görmek ve işitmek arzusunda bulunduğundan birlikte saraya gelmen hakkından ricada bulunmam için gönderdi. Çünkü senin seçkin davranışların, nezaketin ve güzel sesin hakkında kendisine o kadar hayranlıkla söz edilmiş ki seni tanımak için büyük bir arzu duymuş dedi. Kendisine, vallahi benim iyi yürekli halacığım Sid Zübeyde kendisini görmem için çağrıda bulunarak bana büyük onur verdi. Ama ben hamama gitmiş olan eşim dönmeden evi terk edemem diye yanıt verdim. Yaşlı kadın bana, çocuğum senin yararına olarak eğer Sid Zübeyde'yi kendine düşman etmek istemiyorsan senden istenen ziyareti bir an bile ertelememeni tavsiye ederim. Belki de bilmiyorsun, Sid Zübeyde'nin düşmanı olmak çok belalı bir iştir. Bundan dolayı kalk onunla konuş, sonra çabucak evine dönersin dedi. Bu sözleri karıma yapmış olduğum yemine karşın bana dışarı çıkma kararı verdirdi. Ve önümde yürüyen yaşlı kadını beni kolayca içine soktuğu saraya kadar izledim. Sid Zübeyde benim içeri girdiğimi görünce tebessüm etti, beni kendine yaklaştırdı ve bana, ey gözümün nuru, büyük vezirin kız kardeşinin sevgilisi sen misin diye sordu. Kendisine, ben senin kölenin ve hizmetçinim diye yanıt verdim. O da bana, gerçekte bana senin sevimli davranışlarını ve seçkin konuşmanın tanımlayanlar, erdemlerini hiç abartmamışlar. Cafer'in kız kardeşinin seçimini ve zevkini gözlerimle görüp değerlendirmek için seni görüp tanımak istedim.
Şimdi doyum sağladım ama sesini bana duyurur ve bana bir şarkı söylersen zevkimi son sınırlarına ulaştırırsın dedi. Kendisine severek ve onur duyarak yanıtını verdim ve elime bir esirinin getirdiği udu alarak düzen sağladıktan ve kısa bir peşrevden sonra paylaşılan aşk üzerine iki kıta okudum. Şarkı söylemeyi bitirince Sid Zübeyde bana, Allah eserini seni olduğundan da ileri götürerek tamamlasın ey genç adam. Gelip beni gördüğün için sana teşekkür ederim. Şimdi hanımın hamamdan dönmeden önce çabucak evine geri dön de benim senin sevginden onu esirgemek istediğimi sanmasın. Bunun üzerine önünde yeri öperek girdiğim aynı kapıdan geçip saraydan uzaklaştım. Eve döndüğümde yatakta benden önce eve gelmiş olan eşimi gördüm. Uyumuş kalmıştı ve yanına yaklaştığımda uyanmadı. O zaman ayak ucuna yavaşça yattım ve ayaklarını ovuşturmaya başladım. Ansızın gözlerini açtı ve nefretle böğrüme bir tekme savurdu. Beni yataktan yere yuvarladı ve bana, ''Ey hain, ey imansız, yeminini tutmadın, gidip Sid Zübeyde'yi gördün. Vallahi eğer utanmaktan çekinmesen ve iştenliğimi halka açmış olmaktan kaçınmasam, şimdi şu saatte gider Sid Zübeyde'yi görür, ona başka kadınların kocalarını baştan çıkarmanın neye mal olacağını gösterirdim. Ama sen onun adına ve kendi adına hatanın bedelini ödeyeceksin.'' diye haykırdı ve ellerini çırparak ''Ya Savvap!'' diye bağırdı. Çabucak bana daima ters bakmış olan zenci baş hadım ağası belirdi. Karım da ona hemen bu hainin başını vur. Bu yalancının, bu yemin bozanın. Zenci hemen kılıcını çekti. Giysisinin etek ucundan bir parça kumaş kopardı ve gözlerimi kopardığı bu kumaş parçasıyla bağladı. Sonra bana kelime-i şehadet getir dedi ve boynumu vurmaya hazırlandım. Ama tam o anda kendilerine her zaman cömertçe davranmış olduğum irili ufaklı büyük küçük tüm esireler içeri girdi. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 399. gece olunca demiş ki, büyük küçük genç yaşlı bütün esireler içeri girdi ve ona, hanımımız onun suçunun ağırlığını bilemediğinden dolayı bağışlamanı rica ediyoruz. Düşmanın olan Sid Zübeyde'yi ziyaretinden çok sana ters gelecek şey bulunmadığını bilmiyordu. İkinizin arasındaki rekabetin nelere mal olabileceğini kesinlikle anlamış değildir. Bağışla onu hanımımız dediler. O da peki öyle olsun. Onun yaşamını bağışlıyorum ama bunun karşılığında onun densizliğinin silinmez bir anısını taşımasını da istiyorum dedi. Ve Savvap'a işaret ederek kılıç yerine çabucak sopayı eline almasına sağladı. Zenci de hemen müthiş bükülgenliği olan bir değnek buldu ve bedenimin en duyarlı yerlerine vurmaya başladı. Bunu izleyerek eline bu kez bir kamçı aldı ve en narin yerlerim üzerine ve kaburgalarıma yönelterek 500 darbe indirdi. Bu anlattıklarım efendilerim bedenimde demin fark ettiğiniz yara ve darbe izlerini açıklamıştır sanıyorum. Bu işleme uğradıktan sonra beni oradan kaldırdılar ve sanki çöp küfesi gibi sokağa attılar. O zaman elimden geldiğince kendimi toparladım, kanlar içinde kendimi evime sürükledim. Orada uzun süredir ayrı kaldığım odama ulaşır ulaşmaz boylu boyunca kendimi yatağa atıp bayılmışım. Epeyce uzun bir zaman geçtikten sonra baygınlıktan çıkınca eli yeğeni çıkıkçı bir bilgin getirttim. Yaralarımı özenle tımar etti ve merhem ve belsemler sayesinde beni iyileştirmeyi başardı. Yine de 2 ay hareketsiz uzanarak dinlendim ve dışarı çıkabilecek hale gelince hamama gitmekle işe başladım. Yıkanmam bitince dükkanıma gittim. Orada çabucak açık artırmayla tüm değerli şeyleri sattım. Yapmam gereken bütün işleri gördüm ve elde edilen parayla güzelce giydirdiğim 400 memluk ve onların eşliğinde yüzdürdüğüm şu gemiyi satın aldım. Onların içinden Emir-ül Müminin örneğine göre Cafer'e benzeyen birini sağ yanımda, bir diğerini de cellat ayrıcalıklarıyla donatarak sol yanımda bulunsun diye seçtim. Ve başıma gelen dertleri unutmak maksadıyla ben de halife kılığına büründüm ve her gece nehir üzerinde geminin saçtığı ışıkların ve şarkılarla çalgı seslerinin ortasında gezinmek adetini edindim. Ve böylece yaşantımı bir yıldır kendime halife süsü vererek yüce bir yanılsama içinde sürdürüyorum ve Sid Zübeyde ile kendi arasındaki çekişmeyi doyurmak için karımın beni büyük bir kıyıcılıkla kovduğu günden bu yana ruhuma çöken kederi dağıtmaya çalışıyorum. Bütün olanlardan habersiz sadece ben kadınlar arasındaki bu çekişmenin kurbanı olmuş bulunuyorum. Ve efendilerim, benim acıklı öyküm işte budur. Ve de size bu güzel geceyi dostça geçirmek için gönüllü olarak bize katılmanızdan dolayı teşekkür ederim demiş. Halife Harun Reşit bu öyküyü işitince, her sonucun bir nedeni olmasını isteyen Tanrı'ya şükürler olsun demiş. Sonra ayağa kalkmış ve arkadaşlarıyla birlikte çekilmek için genç adamdan izin istemiş. Genç adam da ona bu izni vermiş, aradan çıkıp genç adama iki kadının yaptığı adaletsizliği gidermek için ne yapması gerektiğini düşünerek sarayına dönmüş. Cafer de kendi bakımından kız kardeşine şimdi bütün sarayca bilinecek böylesi bir serüvenin nedeni olduğu için çok üzülmüş. Ertesi gün halife yetkisinin alametleri olan giysilere bürünmüş olarak emirlerinin mabeyincilerinin ortasında Cafer'e "Dün gece bize konukseverlik göstermiş olan genç adam huzuruma getir." demiş. Cafer de hemen çıkıp genç adamı bulup getirmiş. Halifenin huzurunda yer öpüp selamlar alınıp verildikten sonra genç adam halifeye koşuklu bir öyküde bulunmuş. El-Reşit bundan memnun olarak onu yanına yaklaştırmış. Yanı başına oturtmuş ve kendisine "Ey Muhammed Ali, seni buraya dün üç tacire anlattığın öyküyü ağzından dinlemek için çağırttım. Yararlı derslerle dolu harika bir öykü bu." demiş. Çok heyecanlanan genç adam, "Bana güvenlik mendili verilmedikçe ey Emir-ül Müminin konuşmam." demiş. Halife hemen ona güvence verme anlamında mendilini atmış. Ve genç adam öyküsünü hiçbir ayrıntıyı atlamadan yeniden anlatmış. Öykü bitince El-Reşit ona, "Ve şimdi sana verdiği bunca zarara karşın karının sana dönmesini görmek ister misin?" demiş. O da, "Halifenin elinden bana verilecek her şey makbulümdür. Çünkü Efendimizin parmakları iyilik anahtarlarıdır ve eylemleri eylem değil, boynu süsleyen değerli gerdanlıklardır." diye yanıt vermiş. Bunun üzerine halife Cafer'e, "Kız kardeşin Emir Yahya'nın kızını bana getirsinler ey Cafer." demiş. Ve Cafer hemen kız kardeşini getirtmiş ve halife ona, "Söyle bana ey sadık yoldaşımız Yahya'nın kızı, sen bu genç adamı tanıyor musun?" diye sormuş. Kadın, "Ey Emir-ül Müminin, ne zamandan beridir kadınlar erkekleri tanımayı öğrenmişlerdir?" diye sormuş. Halife gülmüş ve, "Pekala, sana onun adını söyleyeyim. Ona rahmetli Cevahirciler Kahyası'nın oğlu Muhammed Ali derler. Olup biten olup bitmiştir ve şimdiki durumda seni ona eş olarak vermek istiyorum." demiş. Kadın, "Efendimizin verisi başımız gözümüz üzerinedir." diye yanıt vermiş. Halife çabucak kadıyı ve tanıkları getirtmiş, bu kez iki genci sıkı bir şekilde bağlayan evlilik sözleşmesini mutluluklarını sağlam temeli oturtacak yasal tarzda yazdırmış. Ve Muhammed Ali'yi ömrünün sonuna kadar yakınlarından biri olarak yanında alıkoymuş. İşte El-Reşit'in boş zamanlarında çözülenleri bağlamayı ve bahtın ihanetine uğramışları mutlu kılmayı nedenli bildiğini gösteren bir öykü bu. Ama sanmayın ki ey bahtı güzel şah, sadece kısa öykülerle sizi oyalamak için anlattığım bu öykü, uzaktan yakından harika bir öykü olan Sakın'daki Gül ve Dünya Lezzeti adlı öyküye eşdeğerde olabilir. Ve Şehrazat Şah Şehriyar'a demiş ki, 7. kitabın sonu, sayfa 229, 20 Haziran 2009.